Meclis gündemi.
Meclis gündemine hoş geldiniz. Parlamento ajandasından öne çıkan başlıkları ve siyaset dünyasındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere huzurlarınızdayız. Programımızı Murat Baran hazırladı. Sesimizi sizlere kumanda masasındaki arkadaşımız Sefa Aktan ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Hakkı Kurban. Yaklaşık 50 dakika sizlere sesleneceğiz bugün. Elbette yayınımız süresince sizlerin de görüş, öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Hemen iletişim bilgilerimizi paylaşalım efendim. Telefon numaralarımız +90 312 koduyla 463 34 19 463 34 21. Eğer sosyal medya üzerinden bizimle iletişim kurmak isterseniz elektronik posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Elbette Twitter üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Twitter adresimiz trt.tsr başlığını taşıyor. Efendim Türkiye artık iyiden iyiye seçim havasına giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesiyle hazırlıklar ve planlar buna göre yapılmaya başlandı. Parlamentoda nasıl bir süreç işleyecek? Sayın Cumhurbaşkanı yetkilerini kullanacak mı? Adaylar kimler olacak? Listelere kimler girecek? Elbette yanıt aranan sorular oldukça fazla. Biz de bugün program konuğumuzla birlikte merak edilen tüm sorulara ışık tutmaya çalışacağız. Ayrıca seçimle birlikte anayasa değişikliği ve yasalarda yapılacak düzenlemeler de siyaset ajandasında öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Kısacası gündemimiz oldukça yoğun. Sözü daha fazla uzatmadan hemen stüdyodaki konuğumuza dönmek istiyorum. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Avukat Sayın İbrahim Yurdunseven bizimle birlikte. Kendileri aynı zamanda Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi ve bu komisyon bünyesinde oluşturulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Komisyonu'nda başkanlığını yapıyor. Sayın Yurdunseven programımıza hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim Hakkı Bey. Öncelikle Türkiye'nin Sesi Radyosu vasıtasıyla dünyanın her yerinde bizi dinlemekte olan tüm vatandaşlarımıza hayırlı günler diliyorum.
Çok teşekkür ederiz efendim. Öncelikle tabii çok teşekkür ediyorum. Çünkü siyaset gündemi biraz önce ifade ettim. Oldukça yoğun. Evet. Bu yoğunluk arasında siz hem komisyon çalışmaları hem genel kuruldaki görüşmeler, Afyonkarahisar'daki gelişmeler her biriyle ayrı ayrı ilgileniyorsunuz. Yurt dışı temaslarınız da var. Tüm bunları konuşacağız ama dilerseniz öncelikle seçim gündeminden başlayalım. Çünkü artık Türkiye yavaş yavaş seçim havasına girdi. O konuya odaklandı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı ifade etti. Biz de soralım, niçin seçimler öne alınıyor, yenileme tarihi belirleniyor ve neden 14 Mayıs?
Şimdi tabii şunu öncelikle şunu söylemek lazım. Cumhurbaşkanımız en son grup toplantımızda 14 Mayıs tarihinde biraz sonra söyleyeceğim. İnşallah Demokrat Parti'nin bir sloganı vardı. Diyordu ki yeter artık söz milletinden çıkarak. Yine aynı gün yeter artık söz milletin, seçim de milletin, gelecek de milletin şeklinde bir sloganla aynı gün demesiyle tabii genelde ortaya çıkan tarih 14 Mayıs gibi oldu. Tabii bizim de şeyimiz %90 14 Mayıs günü inşallah bu seçime gidiyoruz yavaş yavaş. Neden 14 Mayıs? Biraz önce söyledim, 14 Mayıs bildiğiniz gibi 1946'dan sonra, yani 1946 yılına kadarki seçimlere kadar ve 1946 seçimlerinde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimde tek diktatör denilen aslında dönemler o dönemler seçim sandığı gizli açık oy gizli tasnif evet. Verilen seçimler 46'dan sonra ve 1950'de artık millet de uyanmaya başlıyor ve Sayın Rahmetli Adnan Menderes çıkıyor diyor ki 1950 seçiminde 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimde yeter söz milletin sloganıyla yola çıkıyorlar ve orada azici bir çoğunlukla Demokrat Parti yönetimi devralıyor, hükümeti devralıyor ve ondan sonra Menderes dönemi başlıyor. Çok güzel işler yapılıyor. Türkiye gerçekten atılım yaptığı dönemler var. Hangi dönem? Bir Menderes dönemi. 2. Turgut Özal dönemi, 3. Recep Tayyip Erdoğan dönemi. Dolayısıyla bu dönemler sıçrama dönemleri Türkiye için. İşte 14 Mayıs'ı da oradan Sayın Cumhurbaşkanımız o gün aynı sloganla yeter o gün dedi ki aynı gün artık milletimiz yeter söz milletin, yeter seçim milletin, yeter gelecek milletin sloganıyla inşallah 14 Mayıs'ta seçime gireceğiz.
Evet tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tarihi ifade etmesiyle birlikte yeniden matematik hesapları hemen başladı. Çünkü meclisteki sandalye dağılımına baktığımızda muhalefetin desteği olmazsa seçim kararının parlamentodan çıkışı mümkün görünmüyor. Zira AK Parti'nin 286 milletvekili var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 48 sandalyesi görünüyor. Tabii bu da seçim kararı almak için yeterli değil. Elbette muhalefette görüşmeler yapılacaktır ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tanınan yetkileri var. Onların olduğunu biliyoruz. Tarihin hangi yöntemle netleştirilmesi bekleniyor efendim? Nasıl bir
şimdi tabii yol izlenecek? Yol haritasını tam olarak bilemiyoruz ama Cumhurbaşkanımızın bugünkü söylediği sözle 14 Mayıs diyoruz. Daha önce hatırlarsanız tüm muhalefet liderleri diyordu ki seçim tarihini ilan edin, hemen adayımızı söyleyeceğiz. Seçim tarihini söyleyin, seçime gidelim, hemen bir an önce seçime gidelim, hemen yarın sandığı koyalım. İşte Cumhurbaşkanımız söyledi, buyurun seçime. Bu sefer de hani küçükler top oynarken diye ben oynamayacağım diye top sahibi vardı diye ben oynamayacağım, çekileceğim diye çocuklar gibi. Bu sefer diyorlar ki 6 Nisan'dan sonraki tarihi kabul etmiyoruz. Peki ne alakası var 6 Nisan'dan sonra olmuş, önce olmuş? Önemli olan bir an önce sandığa gitmek değil miydi? Bir an önce sandığı milletin önüne koyun demediniz mi? Buyurun sandığı koyuyoruz. 14 Mayıs %90 olacak inşallah. Niye şimdi bu tarihten sonrasın diyorsunuz? Tabii muhalefetin derdi iktidara gelmek değildir. Her zaman söylenen şeydir. Muhalefetin derdi muhalefette kalmaktır. Biz 14 Mayıs'ta milletin önüne sandığı götürdüğümüzde şunu özellikle söyleyelim. Cumhurbaşkanımız meclis çoğunluğu sağlanamayacak gibi duruyor dediğiniz gibi. Cumhurbaşkanımız kendisi seçim tarihinin yenilenmesine karar verecek. Seçimin yenilenmesine. Ve doğrusu seçimin tarihinin güncellenmesi söz konusu. Dolayısıyla burada bir yanlış anlaşılma var. Sanki Cumhurbaşkanımız meclisi feshedecekmiş de yeniden seçime gidilmiş gibi anlayış var. Evet, bu fes değil. Bu bir fesih değil. Bu bir seçim günün yenilenmesidir. Seçimin güncellenmesidir seçim tarihinin. Dolayısıyla çünkü fesih ilan edildiği an itibariyle hukuki olarak ilan edildiği an itibariyle hüküm ifade eder. Fesih dediğiniz anda o zaman tüm meclisin görevinin sona ermesi, tüm milletvekilinin görevinin sona ermesi, meclisin çalışamaması gibi bir ortam çıkar, bir yanlış anlayış çıkar. Dolayısıyla burada bir fesih söz konusu değil. Sadece mecliste seçim gününün yenilenmesi, seçimin tarihinin güncellenmesi söz konusu olacak. Dediğimiz gibi eğer meclis vermezse bu yetkiyi Cumhurbaşkanımız seçimin tarihini güncelleyerek seçime gideceğiz.
Tabii muhalefetin söylemlerine de baktığımızda seçim tarihinin telaffuz edilmesiyle birlikte seçimin güncellenmesi sizin deyiminizle bir kere daha vurgulamış olalım. Bu konunun gündeme gelmesiyle birlikte çeşitli tartışma konuları açıldı. Bunlardan bir tanesi bu bir siyasi manevradır ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığı konusunda soru işaretlerini giderme yönelik bir adımdır değerlendirmesini yapanlar oldu. Siz AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinden birisiniz efendim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar seçimlere girmesinde, seçilmesinde hukuki olarak herhangi bir engel var mı?
Tabii şöyle Türkiye siyasi tarihine bakarsak 1870'li yıllardan itibaren işte Meclis-i Mebusan vesaire ondan sonraki Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet'teki arada inkıtalar olması yani kesintilerin olduğu dönemler, darbe 61-80 dönemi darbeler. Tabii Türkiye siyasi tarihinde hep parlamenter sistemle yani Cumhuriyet'ten sonra geldiğimiz sistem parlamenter sistem. Burada şunu gördük yıllarca. Cumhurbaşkanı başbakan çekişmesi, aralarındaki ihtilaflar, işte istediği gibi yorum yapma, bir Sabih Kanadolu çıktı, işte 367 ile seçemezsiniz dedi vesaire. Bu arada emuhtaralar verildi vesaire. Bunlar hep böyle Cumhuriyet'in içerisinde, Cumhuriyet tarihimiz içerisinde hep böyle kesintiler uğramaya çalışıldı. Ama biz bir gelenek de oluşmuştu belki, onu söyleyebiliriz. Hep asker kökenli bir cumhurbaşkanlığı vardı. Evet. Sanki işte askerden emekli olanlar cumhurbaşkanı olurdu en üst kademeden. Ama biz ilk defa 10 Ağustos 2014 tarihinde halka sorduk, bir anayasa değişikliği gerçekleştirdik. Dedik ki daha önceki 2007 tarihinde yaptığımız değişiklikle halkımıza sorduk. Dedik ki bundan sonra cumhurbaşkanı halk seçsin. Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, halk seçsin. Çünkü hatırlarsanız 1980 darbesinin sebeplerinden birisi de içerideki o gerekli oyunun sağlanamaması, evet, defalarca seçime gidilmesi vesaire. Bu arada işte bu parlamenter sistem tıkandığı zaman artık yürüyüş, ileriye gidiş olmuyor. Burada 2007'deki değişiklikle beraber ilk defa 10 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan halkın büyük çoğunluğuyla sivil seçilmiş ilk cumhurbaşkanı oldu. Tabi bu daha sonra biz hatırlarsanız yine bir anayasa değişikliği gerçekleştirdik. Ve burada 2017 tarihinde 6771 sayılı anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanlığı süresini 5 yıl olarak, daha önce 7 yıldı. Evet. Bunu 5 yıla indirdik ve en fazla 2 dönem seçilme şartı getirildi. Fakat bu şunu özellikle söylememiz lazım. Bu değişiklikten sonra bu değişiklik yeni bir sisteme geçişti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz bir sisteme geçişti ve Cumhurbaşkanımız daha önceki dönemde Cumhurbaşkanı olsa ki daha önceki dönemdeki şartlarla Cumhurbaşkanı olmuştu. Ama bu aslında 2019 yılında yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı seçimi yine Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararıyla, ortak kararıyla 2018 yılına geri alındı. Dolayısıyla burada ilk defa 24 Haziran 2018 tarihinde verilen seçim kararıyla birlikte ilk defa Cumhurbaşkanlığı sistemi, hükümet sistemine seçilmiş bir Cumhurbaşkanımız söz konusu oldu. Bundan daha önce yine Cumhuriyet Halk Partisi bu değişikliklerle ilgili Anayasa Mahkemesi 2012 yılında bir müracaat yaptı ve orada da Anayasa Mahkemesi güzel bir karar verdi. Diyor ki Cumhurbaşkanı adaylığı temel bir anayasal haktır. Ve görev süresinde değişiklik sonrası yani görevin süresinin değişiklikte sonrası henüz yürürlüğe girmeyen 5 yıla göre değil seçildiği tarihte yürürlükte olan anayasa hükmünce 7 yıl kabul edilmelidir dedi. Daha önce 2012 değişikliği. Dolayısıyla Ahmet Necdet Sezer biliyorsunuz ki 3,5-4 ay kadar fazla Cumhurbaşkanlığı yaptı. Aslında yetkisi olmadığı halde o dönemde seçilmiş olduğu için 7 yılda bitirdi. Ama bu aradaki boşlukta 3,5-4 ay kadar da daha fazla bir Cumhurbaşkanlığı yapmış oldu. Evet. Bundan sonra 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız 10 Ağustos'ta biliyorsunuz 51.79 ile ilk defa doğrudan halk tarafından seçilen bir Cumhurbaşkanı oldu. Ve 2017 yılında yaptığımız değişikliklere hükümet sistemimizi bir değiştirdik. Burada şunu özellikle belirtmek lazım. Bu kanunun 18. maddesinde 75, 77, 101 ve 102 maddelerinde yapılan değişiklikler birlikte yapılacak olan ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde dikkate alınır. Takvim başlangıcında tarihte başlar diye bir yer almıştı. Bunu biraz söyledim. 2018'e, 2019'a, 19 olması gereken tarihi 2018'e çektik. Dolayısıyla anayasanın 101 ikinci maddesi gereğince 6771 sayılı kanunun 18. maddesiyle Cumhurbaşkanı'nın 5 yıllık görev süresi 2 dönem seçilme kuralı 30 Nisan 2018 tarihinden itibaren herkes için ilk defa işlemeye başladı. Yani Cumhurbaşkanımız ilk defa o dönemde seçilen birinci dönemini yapmış oldu. Şimdi bu eğer seçimler yenilenirse bunu 2014 yılında yapılan seçimi 10 Ağustos 2014'deki seçimde birinci seçim olarak kabul etmek bu anlattığımız mevzuat çerçevesinde mümkün değil. Ve öncelikle tabii yorum yaparken gayi yorum dediğimiz hukukun kurallarından biri var. Amaç nedir? Amaçsal yorum nedir? Ve bir de dürüst yorum yapmak gerekiyor. Burada 2018 değişikliğine yani 2017'de yaptığımız değişiklikle yeniden bir hükümet sistemi değiştirmemizdeki dürüst yorum yaparsak yeni bir sisteme geçtik. Ve Cumhurbaşkanımız yeni bir sistemde ilk defa yine halk tarafından seçildi. Dolayısıyla burada bu önceki tüketilen hükümler, önceki denetilmiş demek bu dürüst yoruma aykırı. Dolayısıyla bunu önceki tüketilen hakların dışında yeniden verilen bir temel hakkın yine anayasanın içinde geniş hükümleriyle dahi olsa sınırlandırılmadığı müddetçe yorum yoruyla da sınırlandırmak mümkün değil. Yani bunu yorumla ya biz geçmişte bir sayıyoruz bunu iki sayıyoruz demek yoruma dürüst yoruma aykırı. Bizce bir hukukçu olarak da net olarak söyleyeyim ki bu birinci dönem seçimidir Sayın Cumhurbaşkanımızın bir karar verilirse ikinci dönem içinde bu ikinci dönem olacaktır ve yeniden seçilmesine hiçbir hukuki engel yoktur.
Evet, tabii bu konu görünüyor ki muhalefet tarafından bu süreçte evet, yoğun olarak işlenecek.
Tabii bunun nesli itibariyle Yüksek Seçim Kurulu belki karar verecek ama onlar da hukukçulardan oluştuğu için burada dürüst yorum yapıldığında, gayi yorum yapıldığında netice itibariyle ilk seçimdir bu Cumhurbaşkanımızın 2018 seçimi yeni bir sistemde. Çünkü her şeyi yeni bir sistem üzerinden kuruluyorsunuz.
Yeni da, bir hukuki
tabii, süreç başlıyor. Bu da ikinci seçim olacak inşallah.
Evet tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığı zaten aylardır gündemde olan bir durumdu.
Bir yıldan fazla zamandır evet, söylüyoruz. Yani Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır diye bir yıl öncesinden ilan ettik.
Tabii diğer tarafa baktığımızda Millet İttifakı henüz adayını açıklamış değil. Evet. Altılı Masa'da değerlendirmeler yapılıyor. Hatta Şubat ayında ismin açıklanması yönünde bazı beklentiler ve değerlendirmeler var. Bu durum seçim sürecini nasıl etkiliyor efendim sizce? Nasıl bir rakip aday profili bekliyorsunuz?
Şimdi ben tabii böyle baktığınız zaman altılı masa, altılı maşa, belki iki de yancıları var, sekizli masa veya sekizli maşa neyse. Ve bir konuda karar veremiyor. Öncelikle şunu söylemek lazım. Altılı masa, Ahmet Davutoğlu söyledi. Bir masadaki oturan bir liderin kabul etmediği bir şeyi diğerlerine yapamayacak diye. Buradan şu anlam çıkıyor. Ben şöyle yorumluyorum bir hukukçu olarak. Burada mefhumu muhalifinden yorum diye bir kural vardır hukukta. Yani tersinden yorum yaparsak. Demek ki bu altılı masadaki altı tane lider birbirine güvenmiyor. Niye? Çünkü benim dediğimi diğerleri kabul etmezse bir şey yapamıyoruz. Bir şey olması lazım. Bir güven olması lazım ortada. Ya biz birbirimize oturup bir masada etrafında toplanmışsak birbirimize güveneceğiz. Birinin söylediğini diğerleri tamam diyecek. Benim kabul etmediğim bir şey yapamazsınız diyor. Ben diyor orada kriz çıkarırım dedi hatırlarsanız. Evet. Bu ne demek? Biz birbirimize güvenmiyoruz. Bu bir. İki, dün akşam Sayın bizim grup başkanımız, AK Parti grup başkanımız, Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz Bey çok güzel bir şey söyledi. Vatandaşa şunu soracağız. Siz altılı masaya bir sekreter mi arıyorsunuz? Yoksa bu ülkeye bir lider mi arıyorsunuz? Tabii ki vatandaşımız cevabı bu ülkeye, hatta belki dünyaya bir lider arıyoruz. O da Recep Tayyip Erdoğan.
Evet, tabii bu konular çok tartışılacak. Görünen o ki sadece bu milletvekili yarışı, cumhurbaşkanlığı yarışı olarak da kalmayacak efendim. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü. Ayrıca biraz önce konuştuk, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ardından ilk dönem sonrasında bir seçim yapılmış olacak. Bir anlamda onun da karnesi çıkmış olacak. Size göre bu 5 yıllık karne Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin performansına ilişkin nasıl bir tablo ortaya koyuyor?
Şimdi tabii biraz önce ilk girişte biraz bahsetmiştim hatırlarsanız. Yani parlamenter sistem dediğimiz sistemde maalesef Cumhurbaşkanı Başbakan çekişmeleri veya seçimlerin işte istediği kararlar ve bir başbakan, hükümetin başında bulunan başbakanın aldığı kararların ya da atamaların Cumhurbaşkanı'ndan geri dönmesi gibi böyle çift başlılık söz konusu. Aslında bütün sorumluluk başbakanla hükümette ama hiçbir sorumluluğu olmayan Cumhurbaşkanı'nın bir sürü yetkisi var. Böyle bir çatışma söz konusu. Tabii bir sürü daha söylenecek şey var ama bunun üzerine biz Cumhurbaşkanı hükümet sistemi dediğimiz bir sistem getirdik. Burada bir kişi karar verecek ve bütün sorumluluğu üzerine alacak. Yani hükümetin başı olarak bunu başbakan da diyebilirsiniz. Biz Cumhurbaşkanlığı sistemi dedik. Cumhurbaşkanı burada bütün sistemi kendisi organize edecek, kendi çalışmak istediği arkadaşları belirleyecek, ona göre bir program belirleyecek, programı uygulayacak, bakanları, kabineyi oluşturacak, ona uygun genel müdürler vesaire alt yardımcıları oluşturacak ve hesabı her 5 yılda bir sandığa giderek verecek. Bu atamaların tamamında başarılı olmak zorunda. Yoksa 5 yılına bir aldığınız görev yeterli olur mu? İlerisini düşünmek zorundasınız. Devamını düşünmek zorundasınız. Dolayısıyla her 5 yılda bir sandığa gidip hesap verilecek bir sistemde bir kişi hesap verecek. Evet. Bu bazıların muhalefetin söylediği gibi tek adamlık falan değil. Bu mercinin, karar mercinin bir kişi olması. Tek karar verilecek. Bu hem süreci hızlandıracak. Birkaç yerde yaşadık hatırlarsanız. Yani bu 5 yıllık, 4,5 yıl bitti şu anda. Bu 4,5 yıl dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın ani kararları Allah muhafaza depremde, sel baskında işte hemen telefonla Sayın İçişleri Bakanımızı, Çevre Bakanımızı, işte gerekli ilgili Tarım Bakanımızı neyse tamamını görevlendirmesi, anında göreve müdahale edilmesi ve akabinde bütün bu zarar verici durumlar sonrasında 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene içerisinde tekrar oranın toplanması, tekrar yaşanır hale getirilmesi, bunlar hep bir irade ve bunun iradenin tecellisiyle gerçekleşti. Bu da dediğimiz gibi hükümet, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin artıları ve burada bazı eksik noktalar olabilir mi? Olabilir tabii, çünkü böyle bir sistem deniyorsunuz. Bu zaman içerisinde düşünülüp konuşulabilir gruplar tarafından, hukukçular tarafından. Ama şu anda benim görüşüm Cumhurbaşkanı hükümet sistemi kendini ispatlamıştır. Ve bu hükümet sisteminin devam etmesi gerekir. Muhalefetin söylediği gibi işte yarı güçlendirilmiş parlamenter ne oldu da belli değil. Yarı güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. İşte bir tane İYİ Parti'den genel başkanı kalkıp ben başbakan olacağım. Hala her sözünde ben başbakan olacağım. Ya şunu atlıyorlar. Bir kere eski sisteme dönüş yok. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ne? Yani parlamenter sistem güçlendirilmiş. Bu aslında şu anda güçlendirilmiş parlamenter sistem bir nevi. Başta güçlendirilmiş cumhurbaşkanı var ve parlamento var. Dolayısıyla bunun şunu da söylememiz lazım. Seçimler sonrasında çoğunluğun bu sistemi değiştirmek isteyenlerin anayasa değişikliği gerçekleştirecek 400 kişilik bir önce çoğunluğu elde etmesi lazım. Parlamenter sisteme dönüş kararı vermesi lazım. Eğer veremezse ve 360 ile 400 arası kalırsa halka sorması, referanduma gitmesi lazım. Çoğunluğu elde edemeyen, hiçbir gücü olmayan kalkıp da parlamenter sistemi geçiş olacak. Düşündükleri gibi yapılırsa çoğunluğu alıp parlamenter sisteme geçişe karar verecekler. Sonra yeniden seçim yapılacak. Parlamenter sistemin yeniden bir seçim olması lazım ki bu sefer şeyi işlesin, sistem işlesin. Dolayısıyla hayali böyle ütopyada kalan bir şey anlatıyorlar. Yani bize göre artık sistem tamamen oturmuştur. Cumhurbaşkanı sistemi başarıyla devam etmektedir. Ve önümüzdeki dönemler içerisinde halk da memnun. Bunu görüyoruz, biz sahaya geziyoruz, çıkıyoruz, vatandaşlarımızın. Cumhurbaşkanımızın dirayetinden, Cumhurbaşkanımızın liderliğinden halkımız tamamen memnun. İnşallah bu 2023 seçimleri de güzel bir şekilde geçecek ve Cumhurbaşkanlığı sistemi işlemeye devam edecek.
Tabii ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz seçimlerin. Tabii bu seçimlerde biraz önce sizin de vurguladığınız gibi sadece Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri olmayacak. Aslında vatandaş oyunu verirken sistem bazında da düşünerek parlamenter tabii. Sistem gelirse ne getirir? Başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkeye neler kazandırdı veya eksikleri nelerdir? Bunlar da şüphesiz değerlendirerek tercihlerini yapacaklardır. Tabii efendim seçim gündemine paralel olarak bir de anayasa değişikliği tartışmaları da siyasete ısıtan konulardan biri. AK Parti ve MHP ortak bir teklif verdiler. İki maddede değişiklik yapılacak. Dolayısıyla bu konuda önümüzdeki günlerde parlamentoda yerini alacak. Bu değişiklikle tam olarak ne planlanıyor, onu anlatır mısınız?
Şimdi size söylediğiniz gibi iki maddelik bir anayasa değişikliği teklifi var ve bugün de anayasa komisyonumuz bunları görüşmeye başladı. Birinci değişikliğimiz başörtüsünün anayasal güvence altına alınması. Bunun için böyle bir şey gerekti. Aslında bakarsanız 2000'li yıllara kadar, 2005-2007 yıllara kadar bir başörtü sorunu vardı Türkiye'de. Üniversitelerden alınmıyordu, başörtü çalışmaya izin verilmiyordu. Başörtülü birinci olmuş okul birincilerine ödül verilmiyordu, ittiriliyordu, dışarı atılıyordu. Yani bir başörtü sorunu vardı. Yıllarca biz bunun da mücadelesini verdik. Ama şimdi elhamdülillah tabii verilen kararlarla, Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle şu anda belki 10 yıla yakındır hiçbir başörtüsü sorunu yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Niye gelmiyor? Bakın geçen hafta bir internette gördüğümüz kadarıyla sen o başörtüsünü çıkar, önce bir beynin oksijen alsın diyen bir vatandaş çıktı. Bu ne demek? 28 Şubat kafası devam ediyor. O zaman ne yapacağız? Bunu bir anayasal güvence altına almamız lazım ki işte biz bunun için diyoruz. Yani bir daha 28 Şubatlar yaşanmasın. Bir daha bu ülkede başörtüsü sorunu, sıkıntısı yaşanmasın. Özgürlükler, madem özgürlük diyoruz. Muhalefet Partisi özgürlükten yana. Buyurun özgürlük. İnsanlar istediği gibi, istediği şekilde giyizden ve buna hiç kimse karışmasın. Başörtüsü de karışmasın, başka bir giyim tarzına da karışmasın. Tabii yasal çerçeveler içerisinde. Bunu söylerken 28 Şubat'ı özellikle hatırlatmak istiyorum. Çünkü 28 Şubat gerçekten başörtülü kardeşlerimize karşı bir zulüm başlangıcıydı. Orada hem üniversitelerde hem dediğimiz gibi diye bir sürü alanda sıkıntı yaşandı. Şimdi daha bunu nereden çıktı bu? İşte Cumhuriyet Halk Partisi bir öneri, kanun teklifi verdi. Dediler ki biz başörtüsü biz çözeceğiz. Aslında belki bir hayır da işlemişler mi, öyle mi diyelim? Böyle bir anayasa değişikliğine gitmek nasip oldu. Orada yalnız ben okudum o metni. Şöyle bir şey çıkıyor okuduğunuz zaman. Görevi gereği dışındaki insanlara başörtüsü konusunda bir sıkıntı yapılamaz, zorlama yapılamaz gibi. Şimdi o zaman bu aslında bence özgürlükten ziyade tam tersine bir yasaklama getiriyor. Nedir? Görev itibarı. Mesela ne yemez ki bir hakim görev itibariyle örtü takamaz. Bir subay veya polis görevi gereği başörtüsü takamaz. Bir doktor ya görevi gereği takamaz gibi. Görevi niteliğinde gibi bir sınırlama koyduğunuz anda siz zaten yasak getiriyorsunuz aslında. Bunu özgürleştirmiyorsunuz. O zaman bunu kullanabilirler diye buradan da yola çıkarak Cumhurbaşkanımız bir teklifte bulundu hükümetlere. Tabii bunu biz gruplarda tartıştık ve anayasa değişikliği teklifi olarak AK Parti grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu, Cumhur İttifakı grubu olarak birlikte bir anayasa değişikliği teklifi verdik. Burada biz inşallah başörtüsü sorununu çözeceğiz, özgürlükleri sağlayacağız. Çünkü biliyoruz ki mecliste de, askerde de, hakimlikte de şu anda başörtülü başörtüsüz ayrımı yok. Aslında sıkıntı kafalarda. Yani insanlar şunu aşılayabilseler, ya başörtülü bana özel muamele yapacak veya başörtülü bana yanlış karar verecek. O zaman ben de tersinden düşünürüm. Benim inancımı bilen birisi veya benim duruşumu bilen birisi de bana ters karar verecek. Böyle bir şey düşünemeyiz. Yani düşünmemiz mümkün değil. O zaman ne yapacağız? İnsanlara öncelikle kafalardaki o şeyi kaldıracağız. Sen, ben, şu, bu. Biz örtülü de olsa, açık da olsa hakimimize, polisimize, askerimize güveniyoruz, doktorumuza güveniyoruz. Bununla inşallah bundan sonra bir sıkıntı yaşanmayacak, buna inanıyoruz. İkinci madde değişikliğiyle de tabii evlilik birliğiyle ilgili bir problem vardı. Eşler vardı eskiden. Tabii bu eşler kelimesi biraz yanlış anlaşılmaya başladı. Biz burada aile kadın ve erkekler oluşur. Tam metni şu anda hatırlamıyorum ama öyle bir yani kadın ve erkeğin bir aileyi oluşturacağını, bir evlilik birliğini oluşturacağını netleştiriyoruz. Burada dediğimiz gibi bir başka yanlış anlaşılma olmasın, yanlış yerlere gitmesin diye ailenin çekirdeğini kadın ve erkekten oluşmasını deniyoruz. Evlilik birliğinin de burada. Çünkü evlilik birliği Türk Medeni Kanunu'na gidersek karı ve kocadan, kadın ve kocadan oluşuyor. Dolayısıyla buranın temelini buraya getirmek istiyoruz. Bu aile yapısını korumamız gerekiyor. Aile bizim için önemli. Toplumun temeli aile. Onun korunması için de bu değişikliğin yapılması gerekiyor. İnşallah bu komisyon bugün görüşüyor. Meclise gelecek. Mecliste nasıl bir tavır takılacak muhalefet göreceğiz. Kendileri sözde dediğim gibi işte kanun teklifiyle bunu çözmek istiyorlardı. Çözmek istiyorlarsa buyurun kanun, anayasa. Hiç fark etmez. Neticede bir teminat altına almak istiyoruz. Çünkü kanunu yarın değiştirebilirsiniz ama anayasayı değiştirmek için daha ciddi şeyler lazım, rakamlar lazım. Öyleyse bunu anayasal teminata alalım. Muhalefeti de buradan çağrı yapıyoruz. Buyursunlar, gelsinler. Bu şeyi 400'den yüksek bir oyla geçirelim. Bu sorunu ortadan kaldıralım. Ama olursa ki 360 ile 400 arası bir şeyde kalırsa mecburen referanduma gidilecek. Referandumda halkımız ne karar verirse bizim baş tacıdır. Biz her zaman söylüyoruz. Halkımız neyi talep ediyorsa, neyi istiyorsa, neye karar vermişse her zaman baş tacıdır.
Evet, tabii anayasalar toplum sözleşmesi olarak geçer uluslararası literatürde de. Dolayısıyla asgari böyle müşterekle çıkıyor olması son derece önemli. Diliyoruz işbirliği halinde ortak bir metinle İnşallah. Bu süreç işler. Sizin de belirttiğiniz gibi muhalefetin desteği gerekiyor. Zira 400 oy şart meclisten evet. geçebilmesi için 360 ile 400 arası oy çıkarsa da referandum aralığı oluyor.
Tabii 400'den sonra da olsa referanduma gönderme şansı var Cumhurbaşkanı evet. ama Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptı. Dedi ki 400'den fazla bir oyla geçerse meclisten referandum göndermeyeceğim, yasalaştıracağız dedi.
Tabii çıkacak sonuca göre eğer 360 ile 400 arası çıkarsa bir sandık Referandum daha kurulma olabilir. İhtimali evet. olabilir. Evet. O da konuşulacaktır. Tabii muhalefetin temel özgürlük konularının referanduma sunulamayacağına dair bir de değerlendirmesi var efendim. Bu pencereden bakınca bir hukukçu olarak siz neler söylersiniz?
Ya şimdi bu referandumda özgürlüğü tartışmıyoruz. Bilakis özgürlüğü getiriyoruz. Yani evet. referandum olursa yani onu söylüyorum. Çünkü gözümüz gibi yani halk ne karar verirse ona şey yapacağız, baş tacımız diyeceğiz. Burada biz aksine özgürlüğü getirmeye çalışıyoruz. Özgürlüğü vatandaşımıza soruyoruz. Yoksa hak ve özgürlükleri böyle referandumla veya başka bir şeyle kısıtlamıyoruz. Evet. Yanlış anlaşılması bu bir tam tersine özgürlüğün getirilmesi hadisesidir. Halkımızın isteğidir yani. Halk ne istiyorsa o olacak.
Evet tabii gerek seçimler gerek anayasa değişikliği süreci hem parlamentoda hem de siyasette biraz tansiyonu yükseltecek gibi görünüyor. Önümüzdeki evet. günlerde bu gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz ama tek gündem bunlar da değil tabii. Bir taraftan da yeni yargı reformu için bir çalışma var. Yeni paketle neler hedefleniyor onu sormak isterim. Ne tür düzenlemeler gündemde efendim?
Evet yeni paketle birlikte tam paket henüz şeye gelmedi. Komisyonlara havale edilmedi yani bir şey imzaya açılmadı. Çalışıyor grup hala. Onun üzerinde yeni bir şeyler eklemiyor ama benim gördüğüm en büyük yenilik arabuluculuk sistemini biraz daha genişletiyoruz. Kira alacakları, bazı ticari uçmazlar, evlilikle ilgili birkaç hususunda ilgili bazı şey, aile hukukuyla ilgili birkaç şey. Arabuluculuk da bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü şu an şunu gördük ki arabuluculuk sistemi hakikaten yargıyı biraz hızlandırdı. Çünkü çok fazla problem çıkıyor, çok fazla dosyalar var ama ön şeyle ön arabuluculuğuyla istatistik rakamlar var. Dosyaların büyük bir çoğunluğu arabuluculukta bitiyor ve kesin çözüme kavuşturuluyor. Tabii bazı yine muhalefet şunu söylüyor. Özellikle iş hukukunda ya güçlüyle güçsüzü karşı karşıya getiriyorsunuz diyor. Ya öyle değil. Orada bir arabulucu var. Yani güçlüyle güçsüze taraf tutmadan, kendi şeyin rengini belli etmeden iki tarafı anlaştırmaya çalışıyor. Bu bir nevi hakimin görevi. Yani hakimde de bir davalı var, davacı var. O da öncelikle sulhe teşvik ediyorum diye HEMEKA'da madde var. Sulhe teşvik eder önce diyor hakim. Ha. Dolayısıyla bunu bir arabulucu yapıyor bir alt kademede ve taraflar güçlü güçsüz diye ayrılmıyor. Yani bu olaya böyle bakarsak her yerde güçlü güçsüz mantığına çıkarız. Dolayısıyla burada eğer taraflar anlaşabiliyorsa yani hem yargıyı hızlandırıyoruz hem insanların haklarını bir an önce kendisine vermiş oluyoruz. Bu da biraz da yargıyı yükünü azaltmış oluyoruz. Dolayısıyla bu bizim için önemli bir şey. Burada arabuluculukla ilgili şeyler var. Bazı tabii küçük şeyler var ama şu anda tabii tam metin gelmediği için bir şey de söyleyip yanlış şeye varmak istemiyorum. Metin tam netleşince İnşallah onun ayrıntılı söyleriz.
Evet önümüzdeki günlerde paket meclise gelmiş olacak. Tabii pek çok konuda aslında iki tarafın bir araya gelmesiyle belki basit bir şekilde çözülebilecek konular maalesef uzlaşmazlık sebebiyle. Tabii. Evet hem yargı yakalıyor hem de ilerleyen aşamalarda da çözüm süreci çok uzamış oluyor. Bu da adaletin gecikmesini beraberinde getirmiş oluyor. Diliyoruz yeni yargı paketi de bu soruna çözüm oluşturacak bir İnşallah. Düzenleme getirir. Tabii efendim sizin mecliste hükümlü ve tutuklu hakları komisyonunun başkanlığını yaptığınızı da bir kez daha dinleyicilerimize hatırlatalım. Buna ilişkin de çok kapsamlı bir çalışma yürütüyorsunuz. Bütün evet. bu siyasi tempo içerisinde. Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz komisyon olarak onu soralım.
Evet. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi ben AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı Sayın Konya Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta Hanımefendi'nin yardımcısı olarak görev yapıyoruz genel merkezde. Bunun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de insan hakları üyesi ve hükümlü ve tutuklu hakları inceleme alt komisyonu başkanlığı görev evet. yapıyoruz. Burada komisyon ne yapıyoruz? Komisyonumuz 10 kişiden oluşuyor. Bu komisyonumuzda yani hükümlü tutuklu hakları komisyonumuzda her partinin sandalye sayısına göre bir oran kurularak temsil oranı var. Dolayısıyla burada bütün partiler temsil ediliyor. Biz usul olarak cezaevlerine bağımsız bir şey gibi. Yani bu siyaset üstü, bunu özellikle söyleyeyim, siyaset üstü bir ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 24 Türkiye'de 24 yani 27. dönemde 24 cezaevi ziyaret etmiş, bazıları mükerrer ziyaret ettik. Yurt dışında da Almanya ve İsveç'te cezaevi ziyaretlerimiz oldu. Niye yurt dışında cezaevi ziyaret ediyoruz? Orada onların cezaevlerindeki şeyi görüp, sistemi görüp acaba Türkiye'de neyi uygulayabiliriz? Ne güzel olan ne var? Onu almak istiyoruz. Mesela Almanya'da güzel uygulamalar gördük. Bunları biz raporlaştırdık. Hem Cezaevi Genel Müdürlüğümüze de ilettik. Onlara bugün de toplantımız vardı. Orada kendilerine güzel işleri alıp yani dediğimiz şey hükümlü ve tutuklular devlete bir emanet. Bu gözle bakıyoruz. Yani bu emaneti nasıl ıslah edip, nasıl sosyalleştirip tekrar topluma gönderebiliriz? Çünkü önemli olan cezanın amacı insanlara işkence çektiği, eziyet etmek değil. Amaç topluma yeniden kazandırmak. Yani toplumda sosyalleşmelerini sağlamak. Dolayısıyla biz bu cezaevi ziyaretlerimiz özellikle Türkiye'deki değişik alanlarda yani Türkiye'nin her yerinde cezaevini ziyarette gerçekleştirdik. Biz prensip olarak yine bütün partilerin temsilcileri olan vekil arkadaşlarımızla beraber herhangi bir cezaevini önceden tespit ediyoruz. Gidiyoruz diyoruz ki bize rastgele koğuşlar söyleyin. Orada bütün vekil arkadaşlar numara söylüyor. Yani şunu koğuşa gelelim. Yani önceden hiç tespit etmediğimiz, belirlemediğimiz koğuşlara rastgele giriyoruz.
Evet koğuşlara, yani bir heyet gelecek diye ön hazırlık yapıldığı gibi.
Heyet şunu biliyor. Evet. Şu bu cezaevine gelecek. Ama hangi koğuşa girecek bilmiyor. Orada bir sürü koğuş var. Biz orada o anda hangi numara, her partiden birer numara istiyor. Siz bir numara söyleyin. Yani şey olmadığı belli olsun yani önceden hazırlık olmadığı belli olsun diye. Herhangi bir koğuşa rastgele giriyoruz. Ve bizim girdiğimiz yerde sadece milletvekillerimiz var ve uzman arkadaşlarımız var. Onun dışında personel, oranın cezaevle ilgili ya da genel müdürlükle ilgili hiç kimse olmuyor. Ve biz birebir soruyoruz. Diyoruz ki biz burada sizin yargılamanız için ve kararlarla ilgili gelmedik. Yani sonuçta yargılama ayrı bir hadise. Bizim görevimiz sizin bu cezaevinde yaşadığınız problemler nedir? Sıkıntılar nedir? Bunları öğrenmek istiyoruz. Yani yemeğinden, suyuna, personelin davranışından, yatak yerine vesaire işte sosyalleşmesine, spor faaliyetlerine, telefon görüşmelerine vesaire. Bunların tamamını şikayetler alıyoruz ve raporlaştırıyoruz. Bunları komisyonlarımıza görüşüyoruz. Üst komisyonumuz İnsan Hakları Komisyonu'na gönderiyoruz. Oradan da bakanlıklara bilgi olarak gönderiyoruz. Tabii burada bizim tespitlerimizi insan şuna seviniyor. Bazı tespitlerimizde çözüm bulduk en azından genel müdürlüğümüzde. Neler yaptık? Mesela Sincan cezaevinde suyla ilgili sıkıntılar vardı. Tamamını yenilettirdik sistemi. Şimdi şu anda hiçbir şey yaşanmıyor çok şükür. Bazı onun anında yaptığımız müdahaleler var. Mesela sevk gerekiyor, hastalık var. Onları müdahale ediyoruz, anında gerçekleştiriyoruz. Mesela en son İAŞ bedellerini aslında yıldan yıla artırılması gerekirken cezaevindeki İAŞ bedellerini biz Kasım ayı itibariyle verdiğimiz bu raporlar neticesinde İAŞ'ı %100'den fazla artırdık. Bu dolayısıyla yemeklerde bir şey geldi. Yani biraz daha insanların memnuniyeti daha arttı. Bu tür anında müdahalelerle cezaevindeki raporlarımızı dediğimiz gibi bakanlığa iletiyoruz. Sağ olsun bakanlığımız da bu konuda çalışmalarını gerçekleştiriyor. Mesela bugün güzel bir şey daha da söyleyelim buradan. Türkiye'de elektriklerin fiyatlandırma sistemi iki sistem var. Diyor ki bir meskenler ve bunun dışındakiler. Yani oturma konut olarak olmayan her yer ticari olarak gözüküyor. Bunun içerisinde camiler giriyor, okullar giriyor, cezaevleri giriyor, muhtar odaları giriyor. Meskense meskenler fiyatlandırılıyor. Diğerleri ticaret olarak fiyatlandırılıyor. Dolayısıyla cezaevlerinde de mahkumlarımızın bize gelen şikayetlerin birisi de çok yüksek elektrik bedelleri gelmesiydi. Şimdi tabii orada döner sermayeden çalışan bir ticari faaliyet var. Onu biliyoruz. Evet. Ama şimdi inşallah bunu süzgeçlerle vesaire bir şekilde ısınma ve aydınlatmayı zaten cezaevi devlet kendisi ödüyordu. Sadece içeride işte kullandığı ekstra elektrik için yemek pişirirken, çay yaparken vesaire işte vantilatör kullanırken gibi kendi kullandığı bireysel ihtiyaçlarını kullandığı elektrik bedelini mahkumlar alıyorlardı. Şimdi bunu biz ticarethane olarak ücretlendiriyordu ama bu. Biz bunu şimdi bakanlık bu şey yükü üzerine aldı. Biz ücretlendirirken yine mesken gibi ücretlendireceğiz. Kalan kısmını bakanlık kendisi karşılayacak. Dolayısıyla buradan da vermiş, müjdeyi vermiş olalım. İnşallah mahkum hüküm ve tutukların fiyatlandırmasında meskene döndürdük. Daha önce biliyorsunuz cemevlerini döndürmüştük. İnşallah muhtar odalarını belki bizi dinliyoruz da muhtarlarını onlar da istiyorlar. Evet. Onu da çalıştırıyoruz. Muhtarların bulunduğu şeyleri muhtar odalarında acaba meskene döndürebilir miyiz diye. Çünkü orada bir ticari faaliyet yok. Ama sistem böyle kurulmuş. Dolayısıyla bir arada şeylerle düzeltmeye çalışıyoruz.
Evet, hükümlü ve tutuklu hakları komisyonunun bugün toplantısı vardı efendim. Oradan çıkan sıcağı sıcağına yandan, kararları evet. Sayın Yurdunseven bizimle paylaşmış oldu. Tabii biraz önce dile getirdiniz. Almanya ve İsveç'teki cezaevlerini de denetlediniz, incelediniz. Oralarla Türkiye'deki cezaevlerini kıyaslayınca nasıl bir tablo var efendim? Eksikler ve evet. Daha olumlu uygulamalar neler?
Şimdi tabii şunu söylemek lazım. Biz kıyaslamaya, biz çok iyiyiz, biz çok kötüyüz gibi bir kıyaslama için değil de orada gördüklerimizden ne alabiliriz? Evet. Bunu ama tabii tespit de yaptık. Şunu özellikle söyleyelim. İsveç'te kesinlikle biz belki yüzlerce kat fazla cezaevlerimizin niteliği ve şu andaki durumları itibariyle. İsveç çok berbat bu konuda. Yani onu söyleyelim. Orada
halbuki örnek olarak gösterilir. Tabii, hani medeniyetin
beşiği gibi, evet. Demokrasinin beşiği gibi denilen yer aslında çok kötü. İsveç'in tabii başka eksi puanları da var. Böyle terör örgütlerine, terör mensuplarına ev sahipliği yapmaları gibi falan. Onları gelmiyoruz ama yani cezaevler konusu hakikaten çok geriler. Onu söyleyelim. Biz şunu gördük. Almanya seyahatimizde şunu gördük. Haydring cezaevini ziyaret ettik. Almanya'daki tek ve en son modern bir cezaevi. Ve diğerleri tabii normal cezaevleri var. Yani bu en son yapılmış ve en modern olarak gösterildi. Tabii orada da artı şeyler var. Nedir mesela? Öyle bir mimariyle yapmışlar ki tamamen gün ışığı aydınlanıyor. Yani elektriği ancak karanlık olunca kullanıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Yani insanların hem ziyaret esnasında hem koğuşlarında hem sosyal faaliyetlerinde sadece gün ışığını görüyorlar ve bu insanların rahat bir hayat yaşadığını gösteriyor. Bir başka şey atölyeler bizde de var biliyorsunuz. Döner sermaye dediğimiz atölye çalışmaları, mahkumları hem sosyalleştirmek hem de biraz kazanç sağlamak hem de bir üretim yapmak anlamında.
İş yurtları olarak dediğimiz.
Bizde yani. Tabii atölye şeklinde bunlar. Evet. Ama orada fabrika şeklinde. Orada gördüğümüzde çok geniş bir alan. İçeride bölümlendirmişler. Yani insanlar bir şeye girdiğinizde ya ben cezaevinden geldim diye düşünmese evden geldim işe geldim gibi düşünebileceği bir ortam oluşturmuşlar. Yani akşam giderken de hani eve gidecekmişim gibi. Yani orada çalışma ortamında bile insanlar sosyalleşiyor. Bir şey yapıyor, bir mobilya yapıyor, bir tohum ayıklıyor veya işte bahçeye gidiyor orada çalışıyor. Bu çalışma ortamı çok hoşumuza gitti bizim Almanya'da. Bunlar tabii bugün de belirttik bugün dediğiniz gibi toplantımızda. Ya bunların güzel şeylerini alacaklar. Kötü olanlar var. Türkiye'nin çok katkısı. Özellikle son dönemde bu çıplak arama dediğimiz hadise. Ama biz en son şeyi düzelttik. Çıplak arama belki yanlış anlaşılıyordu deyim olarak. Detaylı aramaya çevirdik bunu. Aslında Türkiye'deki şu anda uygulama bildiğiniz gibi detaylı aramada bazı herkese değil. Belli suçlarda veya önceden tahmin ettikleri veya şüphelendikleri varsa onlara sadece örtü vererek üstünü değiştirme ve altını üst şeylerini örtü vererek sağlanıyordu ve burada şunu da özellikle söyleyelim bu personel kesinlikle aramıyor. Personel şüphelenirse onu doktor çağırıyor ve doktor gözetiminde bu arama yapılıyor ve örtüyle arıyor. Ama Avrupa'da kesinlikle örtü diye bir şey yok. Biz sorduk diye nasıl arıyorsunuz? Çırılçıplak arıyoruz diyor. Çırılçıplak. Yani bu belki tabii onların şeyi tarzı bizim dinimizin kuralları gibi belki bir örtünme hissi belki bizde var ama bu kişilik anlamında da yani kişiye verilen değer anlamında da bir ortaya konulması gereken bir şey. Yani orada insanlar böyle bu şekilde aranıyor ama Türkiye'de uygulama hataları olabilir mi? Olabilir. Bireysel hatalar olabilir mi? Olabilir. Bunları da gerekli soruşturmalarla, gerekli incelemelerle cezalandırılmasını yapıyoruz personele. Yanlış yapan, hata yapan. Neticede insanla çalışıyorsunuz, insan evet. Odaklısınız. Böyle hatalar olursa da bunları da ilgili şeyler cezalandırma yapıyor ama Türkiye'de bu güzel uygulamalar var. Türkiye'de dediğimiz gibi cezaevlerimiz son dönemlerde hakikaten çok güzel şeyler yaptık. Güzel cezaevler yapıyoruz. Bu tabii bunu derken insan sen güzel cezaevi olur mu? Yani içimiz gitmiyor cezaevi demiyor ama netice itibariyle gerekli ihtiyaç olan bir şey. Ben mesela bunu her konuşmamda söylüyorum. Geçmiş dönem yani 2002'den önceki cezaevlerini görmek istiyorsanız Ankara'da Ulucanlar Cezaevi Müzesi var.
Evet.
Ulucanlar'a gidin. Orada eski siyasi liderlerde işte diğer şair, yazar vesaire bir sürü orada herkesin kendi köşesi var. Oraya bir bakın. Şimdiki cezaevlerimize bir bakın. Gerçekten Türkiye bu manada ciddi bir çağ atlamış diyebilirim. Ama isteniyor mu? Evet. Yani cezaevi istenen bir şey değildir ama bir neticede bir zorunluluk, bir ihtiyaç ama orada önemli olan bunun devlete bir emanet olduğunu görmek, devletin bir emaneti görmek, ona göre hareket etmek.
Evet, yıllarca biz haberler yaparken Avrupa Birliği raporlarında sürekli Türkiye cezaevleri nedeniyle eleştirilirdi. Hem yoğunluğu bakımından hem de çeşitli kötü muamele eleştirileri gündeme gelirdi. Son dönemde bu eleştirilerin artık ortadan kalktığı bir süreci
tabii,
yaşıyoruz.
Şunu gururla söyleyebilirim ki bu bütün siyasi partilerin de ortak fikri, Türkiye'de cezaevlerinde sistematik bir şiddet yok. Kesinlikle. sistematik, bireysel belki bir şeyler ama sistematik dediğimiz eski dönemlerin denilen o anlatılan şeyleri kitaplarda yazılan gibi sistematik bir şey yok. Bunu bütün siyasi parti temsilcileri söyleyebiliyor. Ama muhalefet bazen orada görüyor ama işte mikrofonun karşısına geçince farklı şeyler söylüyor ama onlar şunu yerinde söylüyorlar. Evet, Türkiye gerçekten bu konuda ileri bir adım kaydetti.
Evet, tabii vatandaşların huzur ve güvenliğini korumak son derece önemli. Suç işleyenler varsa onların ıslah edilmesi de son derece önemli. Bu anlamda artık cezaevlerinin de birer fabrika gibi üretim yapıyor olması, mahkumların orada atıl kapasite olarak durması yerine kendilerini bir işe vermiş olmaları, bir meslek edinmiş olmaları hakikaten önemli. Evet. Üzerine durulması gereken detaylar. Hı-hı. Efendim, bazı yerleri ziyarette bulundunuz, rastgele gittiniz, mahkumlarla konuştuk dediniz. En çok gelen talepler size ne oldu? Bir kısmını gerçi söylediniz ama karşılaştığınız böyle ilginç şeyler var mıdır bu ziyaretler sırasında?
Tabii şimdi çoğunlukla biz gittiğimiz yerlerde bize öncelikle şunu söylüyor. Ya benim yargılanmam şeyim. Çünkü yani bir insan psikolojisi, hep hata yapıldığı, hep yanlış karar verildi. İşte kendisine işlemediği suç hakkında ceza verildi gibi bir genel bir anlayış var. Ama biz onu şunu söylüyoruz. Anayasanın 138. maddesi gereğince bizim burada yargılama ile ilgili, çünkü hakimler bağımsız ve verdikleri kararlar denetime tabi ama bağımsız kararlar. Evet. Dolayısıyla biz burada sizin verilen karar, yargılama süreci, netice itibariyle temyize istinafı vesaire bir infazlık ile bir şey söyleyemeyiz. Çoğunlukla bizden talep eden, benim dosyama bir bakın. Bir dosyamı inceleyin, yani bende bir hata var, işte ben bu suçu işlemedim, şunu yapmadım. Ya biz oraya diyoruz ki o bizim görev alanımız dışında. Ama çoğunlukla tabii gördüğümüz biraz belki pandemi döneminde yaşananlardan dolayı biraz nakillerde sıkıntı vardı. Nakilleri pandemi nedeniyle yapamıyorduk ama şu anda Cezaevi Genel Müdürümüz sağ olsun bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Olabildiğince tabii kurallar çerçevesinde, belirli suçları belirli yerlere koyamıyorsunuz ama kurallar çerçevesinde isteyeni istediği yere nakletmek hususunda gayret sarf ediyorlar. Bunu özellikle söyleyelim. Bunun dışında işte bir yemeklerle ilgili sıkıntılar vardı. Bu yaşa artırma bizi biraz rahatlattı. Gittiğimiz en son yerde gerçekten o konuda şikayetler gitti. Çoğunlukla da biraz daha fazla ailelerle görüşmek, biraz daha fazla muhatap olmak. Tabii burada son dönemde cezaevlerinde bir uygulama başlatıldı. ACEP dediğimiz akıllı cezaevi projesi. Bunda ne yapıyoruz? Eskisi gibi işte koridorlarda ankesörlü telefonlarla 5 dakika 10 dakika konuşma sisteminden artık geçiyoruz. Görüntülü konuşmaya geçtik. Türkiye gerçekten bu konuda ödül aldı. ACEP projemizle, akıllı cezaevi projemizle Türkiye ödül aldı. Ve biraz önce yine Cezaevi Genel Müdürümüz söyledi. Bütün Avrupa ülkeleri ve yaklaşık o 74 ülkenin bulunduğu orada ortamda herkes bunu nasıl yaptınız, nasıl becerdiniz? Başka ülkelerde var mı belki ama altyapısı, yoğunluğu ve beceri anlamında gerçekten Türkiye büyük bir adım attı. Artık koğuşların içinde görüntülü görüşme şeylerimiz var. Görüntüyle ne yapıyoruz? Vatandaşa yine kanun çerçevesinde haklı ne kadarsa süresi. Şu anda normalde mesela telefon görüşmesi 10 dakika ama görüntülü görüşmesi 30 dakika. Bunu 30 dakikaya çıkardık. Görüntülü görüşmede de tabii yüz tanıma sistemini bizim bilgisayarımız buldular. Yüz tanıma sisteminde hani burada şu düşünülebilir ya, görüntülü arkadan başkasıyla görüşebilir, yanlış biriyle görüşebilir. Orada yüz tanıma sistemiyle önce de kendi program, karşı tarafta program yüklüyor. Orada yüzünü tanımadığı kişiyle görüşümü kesiyor. Evet. Yüzünü önceden tanıttığı kişilerle görüşebiliyor. Bu 30 dakikaya çıkarttık. Hatta eğer farklı illerdeyse, yani ailesi o ay görüşmeye gelmediyse 60 dakika uyguluyoruz. Dolayısıyla birebir sanki yani evdeymiş gibi internet ortamı üzerinden birebir karşılıklı görüş sağlıyoruz. Bu da sosyalleşme anlamında, diğer taraftaki ailelerin de rahatlaması anlamında. Çünkü aileler de biliyorsunuz bazı yerlerde çok uzun mesafelerden gelmek maalesef zorunda kalıyorlar. Bunu da engellemiş oluyoruz. Masrafı engellemiş oluyoruz. Masraf yapmamanı engellemiş oluyoruz. Burada karşılıklı görüşme yapıyorlar. Bu çok ciddi bir şey cezaevlerimizde. Bu olaylar biraz daha cezaevindeki şeyleri, vatandaşlarımızı, mahkum hükümlerimizi rahatlatıyor netice itibariyle.
Evet, tabii suç işleyenlerin cezasını çekmesi bu anlamda son derece önemli ama mağdurların da haklarının korunması bakımından yapılması gereken, atılması gereken adımlar olduğunu, bu yapılan çalışmaların da buna hizmet ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Efendim, programımızın son bölümüne yaklaşıyoruz. Siz Afyonkarahisarlısınız. Geçmişte siyasete orada başladınız ve şu an Ankara'da devam ediyorsunuz ama bir ayağınız da Afyonkarahisar'da. Evet. Şimdi 2023 yılında şüphesiz Afyonkarahisar'daki vatandaşlar da oy kullanacak. Yurt dışında da çok sayıda Afyonkarahisarlı vatandaşımız var. Onlar da size kulak veriyorlar. Nedir kentin son durumu, öne çıkan projeler bu dönem?
Evet, sizin de söylediğiniz gibi işte AK Parti dönemiyle siyasete girdik ve 2014-2018 yıllarında il başkanlığı yaptım. AK Parti Afyonkarahisar il başkanıydım. Sonra nasip oldu, milletvekili olduk. Tabii Afyonkarahisar bizim olmazsa olmazımız yani bir memleketimiz, havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz yer, mutlaka oraya bir şeyler yapmamız lazım elimizden geldiğince. Biz şunu özellikle söylüyoruz. Afyonkarahisar'da bir uyum var. Yani vekiller arasında, valilik, vekillik ve tüm bürokrasi arasında, bir il başkanlığımız arasında bir uyum var. Uyum başarıyı getiriyor, başarı yatırımı getiriyor. Yani uyumsuz olan yerlerde, sıkıntı yaşanan yerlerde bunu görüyoruz. Biz elhamdülillah bu konuda çok uyumlu çalışıyoruz. Ve Afyonkarahisar'ın şu anda belediye başkanımızla da yapılabilecek ne varsa bütün şeylerde, projelerinde, bütün belediye başkanlarımızın 18, yani 17 ilçemiz artı merkez ilimizde 18 belediye başkanımızla yatırımların tamamının takipçisiyiz. Afyonkarahisar'da neler yapıyor? Sadece ben merkezde kökenliyim. Onun da belki merkezden birkaç bahsedeyim. Süremiz de çok azaldı.
Tabii.
Şimdi Afyonkarahisar'da çok ciddi taahhütlerimiz vardı bizim bu seçime girerken, hem belediye başkanlığımızın hem de bizim. Bunlardan bir tanesi Afray. İnşallah bir ay içerisinde Afray dediğimiz şehir içi banliyö hattını üniversiteyle şehre bağlayacak hattı ve daha sonra ileriki aşamalarda diğer mahallelere gidecek hattı, iç hattı hemen temelini atacağız inşallah. Tabii bundan önce şunu söylemekte fayda var. Afyonkarahisar'a bütün bakanlıklarımız döneminde sadece bakanlıklarımızın yaptığı yatırım yaklaşık 45 milyar TL. Yani eski parayla 45 katrilyon.
Evet.
Biz belediyenin yaptığı yatırımı saymıyoruz bile. Yani Sayın Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu döneminde ciddi barajlar, yatırımlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yolları, asfaltları vesaire çok ciddi işler yapıldı. Şimdi biz şu anda hemen aklıma gelen şeyi söyleyeyim. Millet bahçelerine önemli veriyoruz. Cirit Kayalı Millet Bahçemiz, ya Afyon hemşerilerini çok iyi bilecektir. Evet. İnşallah oraya hemen başladık, yapıyoruz. Garnizon yanındaki Millet Bahçesi'ne de tüm yazışmalar bitti. Oraya da inşallah hemen başlayacağız. Bunun yanı sıra diğer alanlardaki tüm çalışmalarda biz belediye başkanlarımızın tamamına desteğiz, arkalarındayız. Özellikle bunu söylüyoruz ve bütün şeylerinde bu üç vekilimiz, AK Parti milletvekili ve belediye başkanımız, il başkanımızla birlikte daima yanlarındayız. Onların bütün faaliyetlerinde birlikteyiz. İnşallah Afyonkarahisar dediğimiz gibi bizim olmazsa olmazımız, gizemli şehir Afyonkarahisar. Buradan evet. Da biraz Afyonlu olmayan vatandaşlarımıza söyleyelim. Afyonkarahisar bildiğiniz gibi Türkiye'deki 3 gastronomi şehrinden birisi. Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar bir gastronomi şehri. Afyonkarahisar'ı buradan, gizemli şehri Afyonkarahisar'ı bekliyoruz. Ve mesela Frik Vadimiz var. Frik Vadimizde, Ayazin Köyümüzde, Emre Gölümüzde çok ciddi işler yaptık. Emre Gölü'nde balon uçuruyoruz. Yani bir nevi Kapadokya var orada. Kapadokya'nın bir küçük örneği var. Hem göl hem Kapadokya'nın peribacaları gibi yerlerimiz var. Kapadokya'dan artımız gölümüz var. Yani Emre Gölümüz var. Burada gerçekten güzel balon seyirleri var. Yazın çok güzel şeyler yapıldı orada. Ayazin hakeza bir kültür şeyi. Bizim hem inanç kültürü anlamında hem de tarih kültürü anlamında bir geçmişimiz var. Yani Afyon'un geçmişi yaklaşık 8000'li, milattan önce 8000'e kadar gidiyor. Bu arada dini anlamda, dini turizm anlamında da Mevlevilik Afyonkarahisar'ın ikinci adresi. İkinci adres Mevlevilik'te. Konya'dan sonra bir dönem, yani 1940'lı 50'li yıllarda Mevlevilik'in yok olduğu dönemlerde Afyonkarahisar'dan tören için, Mevlevi ayini için Konya'ya kişiler gidiyor. Dolayısıyla Sultan Divani Hazretleri dediğimiz Mevlana Celaleddin Rumi'nin 22. kuşaktan torunu, 7. kuşaktan torunu pardon, 7. kuşaktan torunu şu anda Sultan Divani Hazretleri, Afyon'da metfun ve Afyonkarahisar Mevlevi'nin ikinci adresi. Bu çoğu yerde bilinmiyor belki ama bunu da söyleyelim. Yani her yönden sokak sağlıklaştırmalarımız, yani bütün geniş çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah biz önümüzdeki dönemde biz olalım olmayalım önemli değil. Afyonkarahisar'a yeni gelecek vekil arkadaşlar, yeni gelecek başkanlarımız da hep biz yanlarında olacağız. Bu davanın biz gönülleriyiz. Her halükarda nerede olursak olalım ama Afyonkarahisar bizim için önemli bir yer. Bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz ve karşı bir hizmetini yapmamız gereken, bunun şeyini ödememiz gereken bir yer. İnşallah bunu da gerçekleştirebilsek ne mutlu.
İnşallah. Tabii gizemli şehir dediniz. Keşfedilmesi gereken çok nokta olduğunu bu anlattıklarınızdan anlıyoruz. Evet. Şimdi yaz dönemi tabii gelecek. Alternatif turizm arayanlar, farklı yerleri görmeye çalışanlar, balon sevenler Afyonkarahisar'ı tercih edebilirler. Bekliyoruz. Efendim programımızın sonuna geldik. Şu an 164 ülkede size kulak veriyor dinleyicilerimiz. Neler söylemek istersiniz son olarak?
Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani buradan 164 ülkedeki Türk vatandaşlarımıza hitap ettiğiniz ve onlara ulaştığımız için sizlere çok teşekkür ediyorum. TRT gerçekten bu konuda büyük bir görev üstlendi. Türkiye'nin sesi. Tüm dünyada duyuluyoruz, tüm dünyadayız. Şunu söyleyelim, 2023 seçimleri gerçekten çok önemli. Ve biraz önce söylediğim gibi yani Türkiye bir liderini arıyor. Lider var ama yeniden devam etmesi için 2023 seçimlerinde liderini seçecek, yeniden liderini seçecek. Aynı lider inşallah. Ve bu lider dünya lideri. Bunu özellikle vurgulayarak söylüyorum. Şu anda tüm dünyada sözü dinlenen tek kişi, hem Putin'i hem Zelenski'yi bir araya getirip ve dünyanın tahıl koridorunu açarak dünyadaki bir kötüye gidişi durduran, Türkiye'nin önünü açan ve dünyada da barışı sağlayacak ve Nobel'e barış ödülü gösterilecek tek lider Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah inanıyoruz ki 2023'te yeniden vatandaşlarımız Recep Tayyip Erdoğan diyecekler, AK Parti diyecekler ve biz hizmet etmeye devam edeceğiz.
Evet, 14 Mayıs olarak şu an konuşulan tarih, eğer seçimler yapılırsa tabii yurt dışındaki vatandaşlarımız da tercihlerini sandığa yansıtacaklar. Bu bakımdan da önemliydi. Çok teşekkür ediyorum
Sayın Yıldız Seven. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar oldu. Çok teşekkür ediyorum ben de.
Ağzınıza sağlık.
Tüm Avrupa'daki, tüm dünyadaki 164 ülkedeki vatandaşlarımıza tekrar selam ediyorum.
Sağ olun efendim. Herkesin merak ettiği konuları değerlendirdiniz. Bu yoğun siyasi trafikte size de kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, meclis gündeminin sonuna geldik. Konuğumuz AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve İnsan Hakları Başkan Yardımcısı, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Sayın İbrahim Yurdun Seven'di. Umarım sizler için de gelişmelere ışık tutan bir yayın olmuştur. Bize kulak verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Aldığınız kararların ve yaptığınız işlerin size sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.
Meclis gündemi.